Hayırlı akşamlar değerli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli dinleyenlerimiz, stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi hocam hayırlı akşamlar, merhaba, hoş geldiniz.
Merhaba, hayırlı akşamlar İbrahim Bey, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
Evet hocam, Suriye'de yaşanan devrim, Esed'in düşmesi, Baaz rejiminin 61 yıl sonra yıkılması dünyanın gündemindeki yerini koruyor. Gündem bir anda Gazze'den Suriye'ye döndü diyebiliriz son günlerde. Biz de bu akşam yine Suriye'de yaşanan gelişmeleri ve yansımalarını konuşmaya devam edeceğiz. Yine diğer gelişmelerle birlikte. Öncelikle hocam, yaklaşık 2 hafta olacak neredeyse Suriye devriminin üzerinden günler geçti. Geçen hafta ilk cuma namazı kılınmıştı esaretten sonra. Buradan başlayalım isterseniz. Cuma namazı izlenimleri, Suriye'nin özgürleşmesiyle birlikte halkın kutlamaları. Buradan başlayarak devam edelim.
Evet, hayırlı akşamlar sevgili dinleyiciler. Önceki akşam Rusya lideri Putin'in bir açıklaması vardı. İşte HTŞ birlikleri Halep'e işte çok az bir birlikle 350 kişiyle girdi ama 30 bin kişi İranlı ve rejim taraftarları silahlarını bırakarak gitti. Gerçekten Halep'in, Hamam'ın, Humus'un ve Şam'ın düşmesi, hatta Laskiye'nin hiçbir direniş göstermeden rejimi derdest etmesi, yani dünyada hiçbir siyaset bilimci bu kadar kolay olmasını beklemiyordu. Burada dikkatimizi çeken bir husus şu var. Rejim bir taraftan baskıyla, zulümle insanların artık nefes alamaz hale gelmişti. Onlarca istihbarat örgütü var, yani Şebbihan'ın içerisinde de, yani dolayısıyla bir ailede kardeşin kardeşten, babanın evlattan şüphelendiği bir korku imparatorluğu kurmuştu. Olayın birinci boyutu bu. İkinci boyutu, Fırat'ın doğusunda özellikle Deir ez-Zor, Rakka, Haseke üçgeninde bulunan petrol ve doğalgaz yataklarının üzerine PYD'nin, PKK'nın çökmesi, su kaynaklarını, Fırat'ın üzerindeki Teşrin, Tapka Barajı gibi o barajlardan elde edilen elektriğin gelirlerinde onlara sahip olması ve bu Suriye merkezi hükümetinin ana gelir kaynaklarını kuruttu. İran'ın İsrail'le olan mücadelesi, Rusya'nın Ukrayna'da başının sıkışık olması, gereken ekonomik yardımı da veremeyince Suriye'nin para birimi hızla değer kaybetti. Artı oradaki memurlar, yani askeri, polisi, güvenlik görevlisi de artık bunlar gitsin demeye başladı. Çünkü para alamıyorlardı.
Evet.
Yani düşünün, herhangi bir kurumda siz 3 ay maaş ödemeyin, bakalım o kurumda işler nasıl yürür. Yani şu anda sistemin bu kadar hızlı çökmesinin sebebi, hani bir çınar ağacı düşünün, içten içe çürür. Birisi hafif bir tıklamayla devrilir. Yani bu HTŞ'nin hareketiyle birlikte bu rejimin devrilmesinde esas içten içe çürümüşlüğün olduğunu söylemek mümkün. Çünkü ben yakinen takip etmiştim. Halep düştükten sonra Hama ve Humus'ta çarpışmalar oluyordu cumartesi gecesi. Yani normal şartlarda 160 kilometreyi sabaha kadar ulaşmaları mümkün değildi ama Dera'dan gelen birlikler Şam'ı teslim aldı. Yani normal HTŞ birlikleri Şam'a varmadan Şam düşmüş oldu. Bu da sistemin içinden çürüdüğünü, çöktüğünü. Zaten Sadne hapishanesinde olsun, diğer bölgelerde olsun, yani insan hafsalasının alamayacağı derecede zulümlerin olması da bu sistemin artık çökme vaktinin geldiğinin bir göstergesidir diye düşünüyorum.
Evet, bu devrimin lideri, HTŞ lideri Ahmet Şara dünya basınına mülakatlar verdi, veriyor hocam. En son BBC ile Esed'in sarayında yapılan bir mülakat var. Orada çeşitli endişeler dile getiriliyor. Acaba Suriye, Afganistan olur mu şeklinde. Böyle bir şey mümkün olmayacağını, çünkü Afganistan'ı kabilelerden oluşan bir grubun yönettiğini, Suriye'de daha köklü bir geleneğin olduğunu söylüyor Ahmet El-Şara ve dünyaya şöyle sesleniyor: Suriye üzerindeki ambargoların kaldırılmasını istiyoruz. Çünkü mazlumla zalim bir tutulamaz diyor. Zalim gitti artık diyor ve tabii bir de HTŞ'nin terör örgütleri listesinden artık çıkarılması gerektiğini ifade ediyor. Ahmet Şahra'nın dünyaya verdiği bu mesajları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi Golani veya Jolani olarak bilinen Ahmet Eşara aslında Şam'ın en lüks semtlerinden birinde doğmuş. Yani babası da böyle okumuş, yazmış, kalburüstü bir aileden gelen bir kişi. Daha sonraki hayatında bu Irak'da bir takım Nusra cephesi var, hapishane hayatı var, ama şunu da ifade etmemiz gerekiyor. Osmanlı döneminde bile ki Osmanlı 402 sene bu Şam-ı Şerif dediğimiz bu coğrafyayı, Lübnan'ı, Filistin'i, bütün Arap coğrafyasını yönettiğinde bu Şam ve Halep yöresini hep bu civardaki eşraftan insanlar yönetmişlerdir. Bu Jolani de yine Şam eşrafından, yani geleneksel olarak bunlarda bir yöneticilik kumaşının olduğunu söylemek mümkündür. Bir diğer konu, oradaki CNN muhabiri lafı döndürüyor, dolaştırıyor. İşte yönetim şekli layık olacak mı? İşte kadınlar okuyabilecek mi ve içki içebilecek miyiz gibisinden böyle sorularla sisteme yön vermeye çalışıyor. Halbuki orada içki serbest olacak dese de, flash bir haber olacak, yasak olacak dese de, ama bu halkın geleneklerine, kültürlerine göre olacaktır diye bir cevap veriyor. Şimdi Suriye demografisini şöyle bir gözümüzün önüne alacak olursak, Suriye'de halkın yaklaşık 1/3'ü Sünni Araplardan oluşuyor. Etnik olarak baktığımızda normalde Laskiye civarındaki o %8-10'luk Nusayriler de köken olarak Arap'tır. O İsrail sınırında Golan tepelerindeki Dürziler de köken olarak Arap'tır. Fakat fırka olarak, inanış olarak farklıdır. Burada farklı olanlar kuzey bölgelerde yaşayan Halep'in kuzeyindeki Türkmenler ile bu Haseke civarındaki Kürtler bir etnik olarak farklılık gösterir. Kahire ekseriyeti Arap'tır. Mezhep olarak Türkmenler ve Kürtler de Sünni Müslümandır. Demek ki Suriye coğrafyasında etnik olarak, kültürel olarak, tarihi olarak birbiriyle yüzyıllardır birlikte yaşayan ama farklılıkları olan topluluklardır. Yani bir diyelim ki Süveyda bölgesindeki Dürzilerle Laskiye bölgesindeki Nusayrilerin yahut da Ray dediğimiz o hemen bizim Kilis'in güneyindeki bölgeler tamamen Türkmendir. Öbür doğuya doğru gittikçe Kürttür. Ya bunların imparatorluk bakiyesi bir topluluklar olduğunu, yani böyle Afrika'daki köleleştirilmiş, ruhu köleleştirmiş insanlar gibi olmadığını, yani Esed rejiminin bunları her ne kadar bir 60 yıla yakın bir süre baskı altında tutsa da bu insanların yüzyıllardan beri hür, özgür ve kültürlerini yaşamış bir topluluklar olduğunu düşünecek olursak böyle baskıyla, zulümle gelemez. Bugün sabah haberlerinde dinlemiştim. Halep Üniversitesi'nin açılışı, akademik açılışı yapılmış. 100.000 civarında lisans, yüksek lisans öğrencisinin olduğundan bahsediyor. Birinci Şam, ikinci. Yani düşünün ki bir tek Halep'te 100.000 civarında üniversite öğrencisi var. Binlerce akademisyen var. Siz geliyorsunuz 3-5 bin tane eli silahlı çeteyle bu şehri idare etmeye çalışıyorsunuz. El koymaya çalışıyorsunuz bu PKK, YPG'nin yapmaya çalıştığı. Veya işte Laskiye civarındaki bir avuç azınlık ülkeye çökmeye çalışıyor. Bunu geçen hafta söyledim. Osmanlı'dan ayrıldıktan sonra Fransız mandası yönetiminde o Şam'ın, Halep'in o eşrafı geleneksel olarak yüzyıllardır kendi içerisinde yarı özerk yaşayan bu toplulukları, işte Halep'in, Şam'ın eşrafından olan insanlar o bölgedeki mahalli idarecilermiş. Fakat bu Fransız mandası döneminde çocuklarını askeri okullara ve yabancı okullara göndermeyen bu esas oranın yerli eşrafı daha çok böyle kısıtlı bölgelerde, dağlık kesimlerde kıt imkanları olan, ki Nusayriler öyleydi demiş. Evet. Bunlar askeri okullarda kadrolaşıyorlar, sonra darbeler dönemi başlıyor ve bir avuç azınlık, bakınız para her şeyi, yani siz ticaret olarak zengin olabilirsiniz, şu olabilirsiniz, bu ama işte bakın Suriye'nin bu 60 yıldır yaşadığı zulüm aslında oranın geleneksel köklü ailelerinin ticaretle
meşgul olup idareyi, siyasi,
askeri ve idari bürokrasi boş bırakmalarından dolayı başına gelen bir musibettir. İnşallah yeni devletin yapılanmasında bunlara dikkat ederler diye düşünüyorum.
Evet. Şimdi hocam Esed'in ülkeden kaçarken neler yaptığına dair kendi açıklamaları da oldu. Ruslar tarafından Himemim'e götürüldü ve oradan tahliye edildiği ifade edildi. Bir de bir başka ayrıntı yazılıp çizildi. İsrail'le anlaşma yapıp uçağının vurulmaması, hedef alınmaması karşılığında Suriye'nin kritik noktalarının koordinatlarını verdiği, işte bu cephanelikler olabilir, silah sistemleri olabilir, bunların koordinatlarını verdiği ifade edildi, iddia edildi. Ki hemen zaten devrim sonrasında Siyonist İsrail bu noktaları imha etmişti. Bu açıklamalara bu ve iddialara ne dersiniz?
Bir belge yok.
Evet.
Ama hani aynesi iştir kişinin söze bakılmaz diye bir özdeyiş vardır. Şimdi bu insanlar o Setnea'daki hapishanedeki zulümleri gördüğüm için kendi halkına, yani o pres makinalarında, asit varillerinde kendi halkını katleden bir kişi canını kurtarmak için de, çünkü onlar için en önemli şey dünya hayatıdır, malları, canlarıdır. Evet. Dolayısıyla o kaçırabildiği paraları götürüp bundan sonraki hayatında kendince işte rahat yaşayabilme uğruna yani o veriler de verebilir. Yani Suriye yansın, kül olsun, çok da umurlarında olacağını sanmıyorum. Yani bu söylediğinizle ilgili elimizde bir kanıt yok ama muhtemeldir, olabilir yani.
Peki hocam.
Yapabilirler.
Teşekkür ediyoruz. Bir ara verelim. Aranın akabinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. Değerli dinleyenlerimiz, bizden ayrılmayın. Kıymetli dinleyicilerimiz, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programında birlikteliğimize devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Halil Kurt Hocam'la birlikteyiz. Suriye'de son yaşanan gelişmeleri konuşuyorduk ilk bölümde ve buradan devam edeceğiz yine. Hocam tabii Suriye, Şam özgürleşti. Fırat'ın batısında bir bahar havası hakim ama Fırat'ın doğusunda da PKK-YPG'nin hakimiyeti kısmen devam ediyor. Türkiye'nin oralara bir operasyonu söz konusu olabilir mi soruları gündemde. Hakan Fidan'a soruldu El Cezire tarafından bu soru. Dedi ki PYD PKK konusu artık yeni yönetimin meselesidir dedi. Onlar gerekeni yapacaktır dedi. Ahmet Şara'da ikinci bir seçenek yok. Ya teslim olacaklar ya da onlara operasyon düzenleyeceğiz ifadesini kullandı. Şu anda Rakka ve Kamışlı'da halkın da aşiretlerin de PKK-YPG'ye yönelik ciddi bir kalkışması var. Orada yaşanan son gelişmeleri de sizden dinlemek isteriz.
Şimdi Suriye'nin genel olarak coğrafyasına baktığımızda 185 bin kilometre kare, yani Türkiye'nin 780 bin olduğunu düşünürsek 800 bin kilometreye yakın. Suriye'de 185 bin kilometre kare ve işte iç savaş öncesi 22 milyon civarında nüfus olduğu tahmin ediliyor. Fakat şu anda ne kadar nüfus olduğunu kimse bilmiyor. Çünkü hem ülke içerisinde hem ülke dışında milyonlarca bir nüfus değişimi oldu. Hatta bu PKK-YPG'nin bulunmuş olduğu Aynel Arap bölgesinde bile binlerce Kürt nüfus Kilis, Antep, Urfa bölgesine gelmek zorunda kaldı. Çünkü o mazlum Kobani dediğimiz kişiler, mesela Salih Müslüm var. Salih Müslüm'ün kendisi PKK'lıdır. Kardeşi hakikaten mümin, salih bir insandır. Onu sığdırmadılar. Kilis'te, Antep'te adam vefat etti hayatının son dönemde. Yani aynı babanın çocukları bir kardeş, yani o PKK'nın lider kadrolarından olan Salih Müslüm'ün kardeşi, bu Kobani dedikleri Aynel Arap'ta barınamadı. Türkiye'ye gelmek zorunda kaldı. Yani bu PKK-YPG yapısını Amerika şeytani bir akılla SDG ismini verdi en son. Suriye Demokratik Güçler Birliği diye. Bu birliğin içerisindeki PKK'lıların oranı yarıdan daha azdır. Daha fazla bir oranda Rakka Deirizor bölgesindeki Arap aşiretlerinden de oraya birlikler sevk ederek rakamlar değişmekle birlikte 100 bin civarında bir silahlı ki bir ordu özelliğinde ve mesela PKK Türkiye'de 1984 yılında ilk silahlı eylemini başlattı. Hiçbir zaman bir alan hakimiyeti sağlayamadı. Bir köyü, bir ilçeyi bile öyle 3 gün, 5 gün elinde tutmayı başaramadı. Sürekli olarak bir yeri işgal etmişse bizim askerlerimiz gitti orada gereğini yaptı. Fakat burada uzunca bir zamandan beri ki Suriye'nin %30'a yakın bir kısmında ki Fırat Nehri üzerindeki Tişrin Tapka barajları dahil olmak üzere su kaynaklarını, şimdi verimli tarım topraklarını bu bazı bölgelerde ve en önemlisi petrol doğal gaz yataklarını kontrol ediyor. Şu anda da Amerika hala bir DAEŞ'dir tutturmuş
bahanesiyle.
Evet. Yani Türkiye önce müdahale etmeyi düşündü. Fakat şu anda kulislerde şu konuşuluyor. Bir kere mevcut Şam yönetiminin böyle bir yapıyı kabul etmesi mümkün değil. Çünkü siz devlet oldunuz. Mesela yüz binlerce memurunuz var. Askeriniz var. Onlara maaş vermek zorundasın. Yani işte okullar açılacak, öğretmenler derse girecek. Diyelim ki belediye işçileri sokakları süpürecek. Yeniden imar inşa yapacaksınız. Para yoksa hiçbir şey olmaz. Para kaynağı da petrol ve gaz. Şimdi sizin sahip olduğunuz zenginliklerin üzerinde birileri oturuyor ve
halk
siz buna sesini çıkarmayacaksınız. Evet. Ne yaptı mesela Deirizor bölgesine bu İdlib yöresinde bu Golani'ye bağlı komutanlardan İdlib'li birini gönderdi. Onları küçük bir birlikle gitti. Ve
yerel halkı organize etti.
Yerel halkı organize ederek şehir merkezinden PKK'yı çıkardılar. Şu anda Rakka için benzer şey düşünülüyor. Ve dolayısıyla şu anda birkaç şey parametre var operasyon için beklenilen. SDG'nin içerisinde o 100 bin civarındaki o silahlı milisin içerisinde yarıdan fazlası Arap aşiretlerinden oluşur. Yani onların o SDG'yi terk edip Deirizor Rakka bölgesindeki kendi bölgelerine çekilerek yani PKK unsurları sadece kendileriyle baş başa kalması. Bir diğer konu Türkiye'nin de önerisi şu. Diyor ki yani Türkiye başta olmak üzere dışarıdan gelen yabancı teröristler siz bir şekilde
ülkeyi terk edin.
Terk etsinler. Aksi takdirde biz gereğini yapacağız. Geriye kalan unsurlarla ilgili de hem Türkiye'nin tezi hem Suriye'deki mevcut yeni Ahmet Eşara'nın geçici hükümeti diyor ki bizim Kürtlerle veyahut da herhangi bir etnik, dini, mezhebi buna Nusayriler de dahil olmak üzere herkesin temsil edilebileceği bir parlamento oluşturup yeni bir Suriye'yi kurmak istiyoruz. Tabii yeni ordu oluşturulurken de bu gruplardan bir takım destek alınacak. Fakat elinde silahla senin petrol kuyularını, senin su kaynaklarını, senin verimli topraklarını üzerine çöküp onu sana parayla satan bir eşkıya güruhuna hiçbir aklı başında devlet müsaade etmez. Türkiye'de şunu söylüyor. Biz diyor inanıyoruz ki diyor oradaki yerel aşiretler ve mevcut hükümet bu işi halleder.
Evet.
Eğer başa çıkamayacak olursa biz
devreye gireceğiz.
Devreye gireceğiz ama her halükarda yani Suriye'de elbette ki Kürtler olacaktır. Ki Kürtler sadece Fırat'ın doğusunda değildir. Yani bu insanlar bazen de böyle yanlış bilgilendiriliyorlar. Haseke Kamışlı yöresinde bir Kürt yoğunluğu vardır. Ama arada bizim yaptığımız Barış Pınarı harekatı yaptığımız bölgede Arap çoğunluk var. Sonra Kobani dedikleri Aynel Arap bölgesinde böyle bir Suriye'nin güneyinde bir şey var. Sonra en batıda Afrin bölgesinde bir miktar var. Suriye'nin en büyük ikinci şehri olan Halep'in iki mahallesinde var ve Şam merkezde var. Şimdi 5 ayrı yerde yaklaşık %10'luk bir Kürt nüfusu var. Siz bu 5 ayrı noktada, lokasyonda, dağınık halde toplanmış bir yerde nasıl bir özerk yapı, nasıl bir devlet yapısı çıkaracaksınız? Yani Türkiye'de bile Kürt nüfusun yoğunlaştığı o seçim sonuçlarından bakıyoruz. Doğu, Güneydoğu illeri. Suriye'de böyle değiller yani. Suriye içerisinde farklı bölgelere dağılmıştır. Dolayısıyla buradan bir özerklik, bağımsız bir devlet çıkma şansı sıfırdır. Dolayısıyla herkes şapkasını önüne koyup aklını başına alacak. Türkiye'de usuletle, suretle bekliyor. Hı hı. Yani Türkiye'nin yapmak istediği şey şu. Hani maşa varken elini yakmamak.
Ateşe sokmuyor.
Bir süre daha bekleyip bunu hem bizim eğitip donattığımız Suriye Milli Ordusu ve HTŞ ve bir de o Deir-i Zor'a Rakka'daki o PKK'nın içerisinde oluşturulan SDG'nin içindeki birliklerin orayı terk etmesiyle bu işin çok daha kolay olabileceği, çok fazla kan dökülmeden, mesela bir silahlı çatışma olsa, barajların biri patlatılsa, köprülerin biri uçurulsa, yani zaten bu kadar imar yapılacak işler var. Yani ne bir petrol kuyusunun, ne bir köprünün, ne bir barajın imha edilmeden bu işin biraz daha kansız şekilde olması için Türkiye bekliyor, yoksa ona göz yumduğundan değil. Yani bunu da ayrıca
peki ABD'nin buradaki son tavrı nedir? Blinken
aslında
gelmişti geçen hafta.
Aslında ABD'nin burada hiçbir çıkarı yok. Hı hı. Ve Trump'a kalsa burada bir tane asker bırakmaz. 1000 kişilik zaten bir şey var. Fakat buradaki mesele ABD değil. İsrail baskı yaparak Amerika'daki lobiler vasıtasıyla CENTCOM dediğimiz merkezi birlikler. Yani şu anda Amerika mı İsrail yönetiyor, İsrail mi Amerika'yı yönetiyor, tavuk yumurta misali. Buradaki Siyonist lobinin burada Kürt adı altında, SDG adı altında aslında kendine uydu bir yapılanma oluşturmaktan başka bir şey değildir. Bunu da artık Türkiye'deki Kürt kardeşlerimiz de girmesi lazım. Yani Gazze'deki o katliamları gördükten sonra bunlarla müttefik olmanın insana ne getirip ne götüreceğini de ayrıca dikkat etmek lazım. İsrail bu bölgede kendine bir müttefik, devletçik, uydu bir yapı oluşturmaya çalışıyor. Hepsi bundan ibaret. Yoksa Amerika'nın burada hiçbir stratejik çıkarı yok.
Evet. Bundan sonrası için Suriye'nin imarı, inşası konusunda hocam neler yapılabilir? Buna değinelim. Suriye'den ayrılan ülkeler teker teker temsilciliklerini açmaya başladılar. Türkiye bunlardan biriydi. Katar ve diğerleri büyükelçiliklerini açıyor. Diğer taraftan da HTŞ lideri Ahmet Şara ile temas da devam ediyor. Son olarak ABD'den bir heyetin Ahmet Şara ile bir temassa olacağı, oraya bir heyet göndereceği açıklandı. Almanya, Fransa, İngiltere, İtalya gibi ülkeler bu teması sağladılar. Ve herhalde bir donörler toplantısı mı yapılacak? Hı hı. Suriye için bağışçılar konferansı mı düzenlenecek? Böyle bir şey de gündemde sanırım. Suriye'nin yeniden imarı ve inşası noktasında neler söylersiniz?
Şimdi, önce bir mevcut fotoğrafı ortaya koyma açısından şunu söyleyelim. Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya işte silahlı gücü olarak imha etmek kapasitesi Türkiye'den daha yüksektir. Nitekim Amerika Birleşik Devletleri DAEŞ'i bahane ederek Musul'u yerle bir etmiştir.
Rakka yine
Halep'i de o Hümeymin usulünden kalkan Rus uçakları yerle bir etmiştir. Çeçenistan'ın Grozny'de de biliyoruz onu. Yani Amerika'da, Rusya'da imha etme konusunda, hatta İsrail'in Gazze'de yaptığı gibi, bunların imha etmek konusundaki ustalığında kimse el
cömertliğinde de
yani
bir sıkıntı yok.
Yani eline su dökemez kimsenin. Evet. Fakat söz konusu yıkılan yerin imar ve ihyasına, inşasına geldiğinde hiç kimse Türkiye ile aşık atamıyor. Dünyanın birçok yerinde görüldüğü gibi. Bu bir. İkincisi, Suriye'nin yerinden imarı, inşası ve ihyası konusunda Türkiye'nin 910 kilometre kara sınırın olması. İskenderun limanı mesela dünyada herhangi deniz yoluyla bir şey gelişmiş olsa deniz yoluyla da yakındır. İkincisi, Suriye'nin etrafındaki ülkelere bakalım. Lübnan, yani
kendine
adeta yıkılmış, yakılmış bir ülke. Ürdün, Irak. Şimdi bu ülkelerde de zaten devlet yapısı çok zayıf. Yani herhangi bir İsrail zaten yıkmakla meşgul. Burada diyelim ki Almanya, diyelim ki İtalya, Japonya bir şey yapacak olsa yine Türkiye üzerinden bu işleri yürütmesi, kotarması gerekiyor. Bu nedenle Türkiye'siz Suriye'de bir iş yapmanın mümkün olmadığını aklı selim herkes biliyor. Bir diğer konu, Türkiye'nin inşaat sektöründe dünyada A sınıfı ülkeler arasında, yani metrolardan havaalanlarına, toplu baraj inşaatlarında, yani toplu konutlarına, zaten deprem bölgesinde de geçen Bayındır İskan Bakanlığı'ndan veya hükümet yetkililerinden duyduğumuz kadarıyla bir yıl sonra bu zamanlar, yani 2025'in sonunda bu 11 ildeki deprem konutlarının tamamen tamamlanacağı.
Evsiz depremzede kalmayacak. Evet.
Bu da şu demektir, yani bizim o iş makinalarımız, ekipmanlarımız filan da
boşa çıkacak.
Önümüzdeki yıldan itibaren böyle bir kapasitemizin de oldu. Yani dünyada çok az ülkede var olan bir şeydir. Yani sadece birkaç kalemden bahsedelim. Şimdi elektrik sisteminin düşünün. Su ve kanalizasyon, yol olsun. Bu eğitim kurumlarının yeniden dizayn edilmesi olsun. Köprüler, yani yıkılan o kadar şey, sadece biz düşünüyoruz ki insanın başını sokabileceği evler, dükkanlar olarak düşünüyoruz. Halbuki bunların donatılarıyla birlikte 100-150 milyar dolarlık bir paraya ihtiyaç olduğu söyleniyor. İşte bu paranın da bir miktarının Körfez'deki Arap ülkelerindeki fonlardan karşılanacağı, işte Avrupa Birliği'nin de bir miktar, zaten 1 milyar euroyu vaat etti. Avrupa Birliği'nin para vermesi de cömertliğinden değil. Orada imar ve inşa olursa, Suriyeliler vatanlarına dönerlerse, en azından oradan yeni mülteci gelmez, mevcutları da ülkesine dönerse, çünkü onlar için tek gerçek sığınmacıların ülkesine gelmemesi. Bu yönüyle de Avrupa'da destekliyor bu konuları. Bu nedenle tahminlerin üzerinde bir hızla Suriye'nin, mesela önümüzdeki yıl bu vakitler, çok farklı bir Suriye'nin olacağını ümit ediyoruz. İnşallah. Elbette ki tamamen bitmeyecektir ama tahmin edilenin üzerinde bir hızla Suriye yeniden imar, inşa ve ihya edilecektir diye ümit ediyorum inşallah.
Yine Ahmet Şahran'ın açıklamalarından da şunu görüyoruz. Türkiye'nin bu konuda, yani oradaki üstlenici, yüklenici olması noktasında avantajlı olduğu öncelik tanınacağını da ifade ediyor Türkiye'ye.
Şöyle düşünelim, 3 milyon Türkiye'de insan var. Bunların bir kısmı çifte vatandaş. Düşünün ki Türkiye'de organize sanayi bölgesinde çalışıyor. Usta elinden iş geliyor. Bir Türk firması oradan ihale almış olsa bile bu elemanları götürecektir dil bilmesi konusuyla. Yani bu bize yük gibi gelen bu 3 milyon Suriyeli önümüzdeki 10 yılda da Suriye'nin imarı inşasında hem kendi ülkelerine katkıda bulunurken hem de Türkiye ekonomisine, yani bizim onlara yardım yaptığımızın çok çok daha fazlasında ekonomik olarak bize katkıda bulunacağını ben tahmin ediyorum şahsen.
Evet, ekonomi demişken hocam, Esed kaçarken yanında yüklü miktarda altını da götürmüş. Nakit yok zaten Suriye'de şu anda. Nakit sıkıntısı yaşanıyor, Türk parası kullanılıyor. Bu arada Esed demişken de şunu da belirtelim. Şu anda Moskova'dan çıkışı yasaklanmış durumda gelen bilgilere göre. Hatta Esma Esad'ın da Esed'e boşanma davası açtığı ifade ediliyor. Yani şu anda dünyadaki tek Suriyeli mülteci Esed desek yeridir. Ne yani dersiniz hocam?
Şöyle diyelim, Saddam Hüseyin ve Kaddafi'ye diktatör diyorlardı. Evet. Yani konum olarak belki o diktatörlük yakıştırmasına uyuyordu ama mesela Kaddafi ülkesini bir çöl olan, bedevi bir hayatı yaşayan insanları hepsini ev sahibi yaptı, imar etti, inşa etti. Saddam yine öyle. Yani kendilerine göre bir vatanperverdiler ve ülkelerinde öldüler.
Evet.
Yani bir Kaddafi ile Saddam'la karşılaştırdığımızda bu Baas'ın, bu Esad ailesinin çok daha merhametsiz, çok daha vicdansız, çok daha kötü olduğunu ve ülkenin kaynaklarını yurt dışına çıkararak kaçtıklarını görüyoruz. Ve Allah inşallah iki cihanda da rezili rüsva edecektir.
İnşallah.
Yani daha bu normal bir hükümet sistemi kurulduktan sonra benim burada kişisel bir tahminim var. Burada müsaade ederseniz açıklayayım. Rusya bu Esed'i ve rejimin ileri gelenlerini Moskova'ya kabul etmekle şöyle de bir koz elde etmiş oldu. Yeni yönetim iş başına gelince yaklaşık 150 bin, 200 bin insanın kayıp olduğu söyleniyor.
Evet.
Yani adam hapse diye götürülmüş. Ondan sonra ne ölüsü var, ne dirisi var, ne de mezar yeri var. Ve şu anda 20 milyon aşkın Suriyelinin hepsinde bir hınç ve intikam alma duygusu var. Rusya bunu bildiği için, Rusya için de önemli olan Suriye halkının refahı, huzuru veya ne düşündüğü değil, Tartus'taki deniz üssüyle Hmeymim'deki hava üssünün korunması.
Evet. Rusya, pazarlık konusu yapacak.
Rusya bu en azından hava üssünden belki vazgeçebilir ama Hmeymim'deki hava. Çünkü yeni rejim de bunu kabul etmez. Çünkü üzerlerine bomba yağdırdı. Bu Tartus'taki deniz üssünün kalması için, çünkü Deli Petro'dan beri 300 senedir sıcak denizlere inmeye çalışıyordu. Bu deniz üssünde varlığını sürdürebilme karşılığında Esed ailesini tekrar teslim etme, yargılanma gibi. Yani benim kişisel tahminim böyle bir şeyler de önümüzdeki
olabilir. Esed bu noktada oyuna geldi diyebiliriz.
Esed zaten yani birkaç yıl önce de bir albay hizaya geç diyordu. Yani bir albayın direktif verdiği bir insan konumdaydı Suriye'de. Yani Esed vardı ama görünüşte bir figürdü. Yani İran'ın kendine göre bir hesabı vardı. Rusya'nın kendine göre bir hesabı vardı. Amerika ile Rusya üst perdeden anlaşmışlardı. Fırat'ın doğusunu Amerika, batısını Rusya. Yine Fırat'ın batısında karada İran ve Hizbullah, havadan Rusya. Rejim ise görünüşte bütün bunlara meşruiyet kazandıran bir aparat konumundaydı. Ve şu anda bütün her şey, bütün kurgu çöktü.
Evet, rejimin askerleri devrimden sonra itiraflarda bulundular. Aslında ordu yoktu, kağıttan bir şey görünüyordu.
Evet.
Maaşlarımızı alamıyorduk ya da çok düşüktü diyorlar. Bir de bize çatışma emri gelmedi şeklinde bir açıklama var ele geçen rejim askerlerinden. Bu arada hocam, dünyadan yansımalarına bakalım. Bu devrim nasıl yansımış? Rusya lideri Putin bu yıllık basın toplantısında da değerlendirmiş son gelişmeleri. Diyor ki bazı bölgeler artık aslında hemen hemen Türkiye'nin kontrolü altında. Türkiye terör örgütü birliklerini sınırdan uzaklaştırmak istiyor. Türkiye'nin hedefleri bunlar ve bunu yapabilirler. Türkiye Suriye'de kendi güvenliğinin sağlandığından emin olmalı diyor ve Türkiye hedeflerini gerçekleştirecek diyor. Yine seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamaları var. Bu devrimin arkasında Türkiye var diyor. Kazanan Türkiye diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgüler diziyor. Ve baktığımız zaman kaybedenler, kazananlar kimler size göre bu devrimden sonra ve bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi rejim yıkıldı zaten, kaybettim.
Evet.
İran'la Rusya'da kaybedenler arasında.
Evet.
Şu an İsrail bir şeyler kazanmış gibi, yangından mal kaçırır gibi Golan'da birkaç köyü işgal ediyor ama kaybedenler arasında İsrail de olacaktır.
Bu arada Putin de İsrail'in kazandığını söylüyor. Onu
uzun
da
vadede, bakın ben kişisel görüşümü
söylüyorum.
Uzun vadede şu anda mevcut Suriye yönetimi İsrail'e karşı sesini çıkarmıyor. Renk vermiyor. Çünkü henüz daha duruma vaziyet edememiş durumdalar. Suriye'de önümüzdeki aylarda ve yıllarda Türkiye ile mutlaka güvenlik anlaşması yapacak. Buna Lübnan da eklenecek.
Evet.
Suriye ve Lübnan buna eklendiği zaman Doğu Akdeniz'deki o İsrail'in at koşturması
sona erecek.
Bir diğer konu, Ürdün'ü de bu işin içerisine dahil edersek, yani Suriye, Lübnan ve Ürdün'den oluşan
Filistin'de
bir
mi?
Anlaşma olduğu zaman biz direkt Batı Şeria'ya kadar karadan gidebileceğiz. Ve Cennet Mekan Sultan Abdülhamit Han'ın 1906'da açılışını yaptığı, ki 1990'da tahtı, Hicaz demiryolu hattı var. Belki de bu hızlı tren seferi olarak
tekrar hayata geçecek. Evet.
Ve belki de insanlar hızlı tren konforuyla hacca umreye gidebilecekler. Çünkü Suriye Türkiye'nin İslam dünyasına, Arap dünyasına açılmasını engelleyen bir bariyerdi. Biz buradan bir tırımız çıkıyordu ta Habur sınır kapısına kadar. Ya Habur'a gidinceye kadar şu cilve gözünden çıktığımız zaman Ürdün'ü geçiyoruz. Yani evet, o kadar kilometre gidinceye kadar. Dolayısıyla Suriye kapısının açılması demek Türkiye'nin ta Kızıldeniz'e kadar, hatta oradan Sevakin Adası'ndan Somali'ye kadar ya, düşündüğümüzde yani Suriye önümüzde çok büyük bir bariyerdi. Bu bariyerin kalkması göreceksiniz çok büyük hayırlara vesile olacaktır.
İnşallah hocam, güzel bir gelişme. Artık İslam dünyasına açılan kapı olacak Suriye.
İnşallah.
İnşallah bu noktadan sonra. İsrail dedik, Golan dedik. Golan işgali ve Suriye'nin iç işlerine kadar ilerlemesi, İsrail'in oraları geçici parantez içinde işgal noktasında elinde tutması nasıl değerlendirilmeli? Malta büyüklüğünde bir yeri işgal ettiği şimdi ifade ediliyor.
Ben buradaki bazı değerlendirmelerin çok sığ olduğunu görüyorum. Şimdi bir yeri işgal etmek ayrıdır. Bir yeri talan etmek ayrıdır. Bir yerde kalıcı bir düzen kurmak farklı bir şeydir. Bakın, bir avuç içi kadar bir bölgedir Gazze. Aylardır bombardıman yapıyor. Binaların %70'ini yerle bir etti. Fakat gündüz tanklarıyla geliyor o sokaklarda, ki keskin nişancı atışından korktuğu için de zayiatlar veriyor. Akşam olunca geri terk ediyor Gazze'yi. Yani akşam saatlerinde yani hiçbir kara birliği yoktur Gazze'nin içerisinde. Korkuyor. Şimdi siz Şam'ı nasıl işgal edeceksiniz? Yani karadan Şam'ı, Suriye yani İsrail'in karadan Şam'ı işgal edebilecek kapasitesi de yok, kabiliyeti de yok. Keklik gibi avlarlar oradaki askerleri. Yani her köşe başında bir... Bu nedenle ne yapıyor İsrail şu anda? Şam şehrinin yaklaşık işte 30 kilometre batısında o Hermon Dağı dediğimiz, Lübnan ile Beka Vadisi ile Şam arasında kalan o dağlık kesime böyle yavaş yavaş sarkıyor. Oradaki zaten çok az yerleşim merkezleri var. Yani top ateşiyle Şam'ı vurabilecek menzile geliyor bir tehdit unsuru olarak. Yoksa tankıyla topuyla şehrin içerisine girip işgal edebilecek gücü de kapasitesi de kabiliyeti de yoktur bunun. Mümkün değildir alan hakimiyeti kurmak. Ya bakın, Türkiye bu Afrin operasyonunu yaptığında, Barış Pınar operasyonunu yaptığında aylarca uğraştı. Oradaki unsurları temizlemek öyle kolay bir şey değildir. Yani İsrail Suriye'yi işgal eder. Ya yok öyle bir şey. Yani ama İsrail ne yapıyor? Sürekli havadan stratejik noktaları vuruyor. Yani sizin bir tekrar belinizi doğrultamayacağınız derecede zarar veriyor. Ama zafer süngünün ucundadır. İsrail askerleri kadar korkak asker yoktur dünyada. Bu İbraniler 2000 yıldan beri devlet kurmamışlar, ordu kurmamışlar. Şu anda zırhlarla gariban Filistinlilere yapmış olduğu işkenceyle kendilerine güya bir paye veriyorlar. Yani mümkün değil Suriye'ye böyle karadan bir harekat yapması. Ama gıdım gıdım orada birkaç yeri işgal ediyor. Yarın bir gün Suriye Milli Hükümeti Birleşmiş Milletler'de de meşruiyetini kazanıp Türkiye ile de bir savunma işbirliği anlaşması yaptıktan sonra ultimatum verecektir. Diyecek ki 1973'teki sınırlarına geri çekil diyecek. Çekilmezse bakalım ondan sonra ne olacak? Yani dolayısıyla o İsrail'in şu anda yaptığı taktik bir takım hareketler vardır. Stratejik olarak kaybetti. Taktik olarak alan kazanıyor ama stratejik olarak uzun vadeli. Yani başına, yani İran'ı buradan uzaklaştırırım derken Türkiye'yi başına musallat etti. Onun farkında değil.
Peki hocam. Devam edelim. Yine Suriye ekseninden. Lübnan Başbakanı Mikati Ankara'daydı. Kullandığı bir ifade var. Çok önemliydi hocam bu ziyarette. Önce Allah'a güvenmemiz, ilk olarak Allah, sonra da Türkiye'ye güvenmemiz gerektiğini bir kez daha anladık diyor Mikati. Türkiye'nin oradaki mevcudiyeti ve yaptıklarıyla ilgili bu cümleyi nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi tarihi süreç içerisinde Suriye-Lübnan coğrafyası ya İstanbul merkezli ya Mısır merkezli büyük güçler tarafından idare edilmişlerdir. Ve bu coğrafyada, yani Yemen'den Mısır'a kadar olan bu coğrafyada büyük imparatorlukların, büyük devletlerin olduğu dönemlerde bir refah, huzur, sükun dönemi yaşanmıştır. Ne zaman ki o büyük imparatorluklar parçalanmış, küçük devletçiklere bölünmüş, işte kan, gözyaşı, kaos o zaman kendini göstermiş. Şimdi Osmanlı'nın yıkılmasından sonra bölgedeki küçük devletçikler etnik, dini, mezhepsel kavgalarla, hatta Lübnan'da bunun en mikro örneğidir. Gelinen nokta ortada. Şu anda bu tür devletler artık büyük bir devletin şemsiyesi altında huzur bulmak istiyor. Yoksa Lübnan'da Şiisi ayrı, diyelim ki Dürzisi ayrı, Sünnisi ayrı, Arabı, Hristiyan, Katolik, Marunisi, Ortodoks, Grek, evet, Yunanı var, Ermenisi var. Yani bu kadar küçücük bir coğrafyada bu kadar farklı etnisten olması onları büyük bir otoritenin altında ancak huzur içerisinde yaşatabilir. Bu İsrail olamayacağına göre Türkiye olacaktır. Ve yakın bir zamanda göreceksiniz Suriye ile birlikte Lübnan'da Türkiye ile, evet, hem savunma işbirliği anlaşması yapacak hem de Doğu Akdeniz'de
münhasır bölge,
ekonomik çok bölge önemli anlaşması yapacak. Libya ile birlikte bunları da aldığımız zaman Akdeniz'de patron biz olacağız.
İnşallah. Şimdi siz böyle dediniz, Katar emiri de bu hafta Ankara'daydı. Katar'la da şöyle bir anlaşma söz konusu. Daha önce proje varmış ama Esed'in Rusya'nın menfaatlerine aykırı olduğu için reddettiği, hı-hı, bir doğalgaz boru hattı Katar'dan, hı-hı, Türkiye'ye kadar. Bu tekrar gündeme gelmiş. Bunun şimdi, stratejik olarak önemli nedir?
Dünyada en çok doğalgaz rezervine sahip olan ve üreten 4 tane ülke var. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Katar ve İran. Şimdi Amerika çok üretiyor, çok tüketiyor ancak kendine yetiyor. Rusya bütün Avrupa'ya ihracat yapıyor. Türkiye'de dahil olmak üzere. İran dahil. İran ambargolar nedeniyle tıkanmış durumda. Şimdi siz Katar'ın gazını Suriye üzerinden Anadolu'ya, oradan Avrupa'ya pazarlayacak olursanız kimin pazarına rakip olacaksınız? Rusya'nın. Suriye'de kim etkili? Rusya. Katar gazını Türkiye'ye satarsa, dünya piyasasına satarsa kimin gazı satılamayacak olur? İran'ın. Şimdi İran ve Rusya, ikisi de dünya piyasalarına gaz satan en donör aktörler olduğu için Katar'ın bu boru hattıyla, çünkü pipeline dediğimiz en ucuz taşıma sistemi boru hattıdır. Katar boru hattıyla dünyaya çıkamadığı için LNG dediğimiz sıvılaştırılmış gaz olarak dünyaya satıyor ve şu anda da dünyada en büyük LNG tesisleri Katar'dadır. Yani Katar gazını biraz maliyetli olarak sıvılaştırıyor, gemilerle dünya piyasasına sunuyor. Halbuki bunu boru hattıyla satmış olsa çok daha avantajlı olur. İşte Suriye burada bir bariyer görevi görüyordu. İşte Katar bunu Türkiye üzerinden Avrupa ve dünya piyasalarına satma ihtimali de olacak. Bakın daha bir ay geçmeden
neler
yani Suriye neleri yani orada bir tampon gördüğünü. Bakın, evet, Hicaz demir yolundan Katar'ın doğalgazının dünya piyasasına ulaşmasına kadar, hı-hı, daha aklımıza gelmeyen
peki,
bir sürü
proje. Katar bu devrimde neredeydi hocam? Onu
yani
da sorayım
şu anda
size.
Gerek Gazze meselesinde, gerek Suriye iç savaşında, gerekse İslam dünyasında meydana gelen kaos gözyaşında Türkiye'nin yanında samimi olarak duran tek aktör Katar'dı. Katar'ın böyle bir silahlı gücü olmadığı için Türkiye'nin bu tür küresel operasyonlarda, mesela Libya'da olsun, Suriye'de vesairede, Katar buraya ekonomik olarak destek vererek, çünkü Türkiye'nin o kadar parası yoktu. Yani Türkiye'yi bu yönüyle tamamlayan bir aktördü. Bir de, hı-hı, vefa borcudur. Çünkü Türkiye olmasaydı 2017'de Birleşik Arap Emirlik ve Suudi Arabistan bu Katar emirliğini yutacaklardı.
Tabii.
Dolayısıyla da işte karşılıklı bir vefa borcudur. Yani Katar ve Türkiye son 10 yıldaki bu Arap Baharı'ndan beri meydana gelen olaylarda hakikaten çok doğru, hı-hı, bir safta durdular. Ve Katar'ın mesela o Cizire, evet, televizyonu olsun, dünyaya bunları yansıtmak da olsun önemli bir misyon üstlendi diyebiliriz.
Peki, bu arada Katar'ın o Körfez ülkeleri tarafından boğulma çabalarına dair Mursi'nin yol arkadaşlarından Asım Abdülmecid'in bir bu devrim sonrası yaptığı açıklama var. Onu paylaşmak isterim. Daha önce paylaşıldı belki ama tekrar vurgulamak gerek. Diyor ki Erdoğan ABD'nin desteğiyle 4 ülkenin Katar'ı işgal girişimine karşı koydu. Libya'nın doğusunu Hafter ve Wagner güçlerinden korudu. Azerbaycan topraklarını Ermeni Hristiyanlardan kurtardı. Yıllar önce Suriye'de Rus ordusunu aşağıladı. 5 milyon Suriyeli'yi misafir etti. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesine neden oluyordu. Tüm başarıları bir araya getirdiğinizde ve bunların Müslümanların bölgemizdeki çöküş döneminde gerçekleştiğini hatırladığınızda eğer akıl ve adalet sahibi biriyseniz bu Anadolu kurdunu selamlamaktan başka bir şey yapamazsınız diyor.
Evet.
Bunu tekrar vurgulamak istedik.
Burada işte bu Anadolu kurdunun arkasında sermayesiyle, parasıyla duran da Katar.
Katar. Şimdi İslam dünyası demişken hocam, D8 Liderler Zirvesi Mısır'ın başkenti Kahire'de, hem de yeni Kahire'de toplandı. Sisi ev sahipliği yaptı ve bu zirvede Azerbaycan D8'e katılan ülkelerden oldu, eklendi. Kimler var D8'de? D8'in önemi nedir? Tabii ki rahmetli Erbakan'ı da yad ediyoruz minnetle. Ve bu zirvede Suriye meselesi, Gazze meselesi de konuşuldu. D8 izlenimlerinizi ve D8'i biraz sizden dinlemek isteriz.
Evet, şimdi İslam İşbirliği Teşkilatı var. Bu 57-58 tane ülke var. Hı hı. Fakat toplanılıyor, çok kalabalık ve dişe dokunur da bir karar çıkmıyordu. Rahmetli Erbakan şöyle düşündü. İslam dünyası içerisinde nüfus olarak, ekonomik potansiyel olarak, yani başat olabilecek ülkeleri seçerek development anlamına gelen o gelişmiş ve gelişmekte olan İslam dünyasının en kalbur üstü ülkelerini. Ülkeleri. Burada sayacak olursak Türkiye ve İran, Bangladeş ile Pakistan, ki bunlar da nüfus olarak Endonezya ile Malezya, Mısır. Afrika'dan da Mısır'la Nijerya.
Evet.
Ya baktığımızda hakikaten Afrika kıtasında da ekonomik olarak nüfus olarak en fazla. Hatta buraya Libya'yı da işte belki Körfez para gücüyle o Kaddafi ile o dönemde pek anlaşamadı. Bu D8 ülkelerinin şöyle bir özelliği var. Dediler ki İslam ülkeleri arasında ortak bir para birimi, ortak bir güvenlik. Yani bir mesela diyelim ki 100 bin kişilik bir ordumuz İslam olsun. Ordusu. Bu ordu işte nerede, Gazze'de mi problem var, Sudan'da mı bir problem var, gitsin oraya müdahale etsin. Bu çok tehlikeli bir görüştü. Bu Türkiye'de başta rahmetli Erbakan olmak üzere Nijerya'nın olsun, diğer İslam ülkelerdeki Malezya'daki Mahathir Muhammed 28 yıllık saltanatını, iktidarını kaybetti. Yani oraya imza atanların hepsi teker teker gitti. Bir tek işte uzun süre kalan Hüsnü Mübarek'ti. O da onların Truva atı olarak sistemin içerisinde duruyordu. Batı'nın hiç istemediği bir şey bu. Fakat şu anda Azerbaycan'ın D8'e dahil edilip D8'in 9 olmasını ben şöyle yorumluyorum. Azerbaycan 10 milyon nüfusu var. Yani İslam dünyasında, yani baktığımızda nüfus olarak çok çok gerilerde. Evet. Ekonomik büyüklük olarak baktığımızda, yani Suudi Arabistan Azerbaycan'dan çok çok daha büyük bir ekonomiye sahiptir. Cezayir hakeza. Türkiye Azerbaycan'ı da yanına alarak, yani orada lokomotif olmak istiyor. Çünkü Azerbaycan her platformda Türkiye'nin tezlerini destekleyen bir ülkedir. Burada şunu çıkarabiliriz. Rahmetli Erbakan'ın vefatından sonra D8 bir tavsadı.
Evet.
Türkiye tekrar tıpkı bu Türk Devletleri İşbirliği Teşkilatı'nda olduğu gibi İslam ülkelerini de şöyle bir o ateşi harlama denir ya, bunu yapabilmek için de ha dediği zaman kendini destekleyecek unsurlar oluşturmak istiyor ve Azerbaycan'ın buraya alınmasını ben bu şekilde yorumluyorum. Bu yönüyle baktığımızda D8'de Türkiye lokomotif rolü üstlenip burayı biraz daha canlandırmayı hedefliyor diye düşünüyorum. Peki,
Suudi Arabistan neden yok hocam bu D8'de? Yani o da ekonomik olarak bir güç, bölgede de adı var en azından.
Şöyle, D8 projesi ortaya atıldığında Türkiye'de, bakın Türkiye'de o zamanki Hürriyet gazetesi dalga geçiyordu. İşte Erbakan'ın şeyleri, evet, hayalleri gibisinden tiye alıyorlardı. Bakın Türkiye içerisinde bile. Fakat Amerika'daki think tank kuruluşlarındaki bazı makalelerde şunu diyor ki, kendi ülkesinde bile ciddiye alınmamış olsa bile diyor, bu Erbakan'ın söylediği bu fikirler diyor, yani ortak para birimi, ortak askeri teşkilat kurmak, İslam ülkeleri arasında belli alanlarda ihtisaslaşma, işte Malezya'ya diyor ki sen şu alanda, Pakistan'a sen şu alanda, İran böyle bir belli alanlarda, mesela Almanya ile Hollanda şöyle bir anlaşma yapmış. Almanya kimya sanayinde, otomotiv sanayinde ihtisaslaşırken Hollanda'ya demişler sen tarım ve tarım teknolojisinde ihtisas. Dikkat edin hep, evet, yani bizim traktörlerimiz içeride, evet, hep New Holland yazar üzerinde ve Hollanda tarım ekonomisinde, öbürü yani işte D8 projesinde de İslam ülkelerinin belli alanlarda belli ihtisaslaşmaya gitmesi vardı. O think tank kuruluşları makalelerinde şunu söylüyordu, İngilizce makalelerde. Kendi ülkesinde bile ciddiye alınmıyor ama bu konuşuldukça zamanla gerçeğe dönüşür ve bu en kısa zamanda boğulması gereken bir harekettir bizim küresel ekonomik çıkarlarımız açısından. Yani şu anda biz bunu tehdit olarak görmüyoruz ama bazı şeyler önce fikir olarak çıkar, sonra konuşulur, yaygınlaşır ve gerçekleşir. Ve bugün işte Suudi Arabistan'ın o dönemde girmemesinin sebebi, yani Amerika'ya rağmen, tabii, şu an Suudi Arabistan 20 yıl öncesine göre çok rahat hareket edebiliyor. Yani Rusya ile gidiyor, anlaşma yapıyor, Çin'le bir takım birliktelikler yapılıyor. Hatta yani doları bile tartışabiliyor. Halbuki 90'lı yıllarda Suudi Arabistan, yani Amerika'nın olurunu almadan hiçbir şey yapamayacak, evet, durumdaydı. Dolayısıyla da katılamadı.
Peki hocam, anlaşılmış oldu. Son olarak, evet, daha önce gündem maddemiz hep ilk sırada olurdu Gazze. Ve hitamı Gazze ile yapalım hocam. Maalesef orada soykırım, katliam devam ediyor. İsrail suyu bile çok görüyor oradaki insanlara. Ve bugün ayın 20'si, Amerika'dan gelen haberlere göre yıl sonuna doğru bir anlaşma mümkün olabilir. Bir ateşkes anlaşması deniliyor ama sizce ne kadar mümkün? Bununla noktalayalım programımızı hocam.
Şimdi isterseniz Gazze ile ilgili İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin bir ifadesi var.
Buyurun.
Yani bu Avrupa'da vicdanı ölmemiş olanlara Allah hidayet edilsin diyoruz. Bu Meloni de gerçekten mesela tıpkı bu Venezuela'daki
Maduro gibi.
Maduro gibi. Bakın Latin Amerika ülkeleri olsun.
Bu Fasilva gibi.
İtalya'daki bu kadın bir başbakan Meloni gibi, yani birçok İslam ülkesinin, hatta Körfez ülkesinin gösteremediği dirayeti gösteriyor. Şu ifadeyi kullanmış. Suriye'deki cezaevlerini gördükten sonra İsrail'i düşünemiyorum. Acilen bir heyet oluşturulmalı ve İsrail'in cezaevlerinde tuttuğu mahkumları araştırmalıdır diyor. Yani evet, eğer bunu Esad rejimi, Baas rejimi Sidney'de da bunu yapıyorsa, acaba Batı Şeria'daki hapishanelerde, İsrail'deki hapishanelerdeki mahkumlar ne haldedir? Hiç biz, bakın biz bunu ne kadar düşündük bilmiyoruz ama İtalya Başbakanı verdiği beyanattır. Yani şu anda İsrail'in bir taraftan o Gazze'deki bombardımanlarda ne yaptığını gözde görebiliyoruz. Evet. Hastane demeden, hatta sularını keserek, hı hı, yavaş ölüme terk ediyor. Ve artık Gazze dünyaya şu gerçeği haykırdı. Gazze'nin en büyük, bazen hani Karakoç'un şiirinde yenilgi yenilgi büyüyen bir, evet, zafer vardır, evet, diyor ya. Gazze'liler orada yeniliyorlar belki. Belki yani yeniliyor demek yanlış olur. Binaları
öyle görünüyor en azından şu anda.
Tahrip ediliyor. Evet. Bütün kazanımları ellerinden gidiyormuş gibi gözüküyor. Ancak en büyük zaferleri şu bence, bu Siyonistler kurmuş olduğu küresel sistem ve medya düzenleriyle sürekli olarak 1940'lı yıllarda işte Yahudi katliamı, Yahudiler şöyle işkence gördü, şöyle soykırıma uğradı gibisinden bütün dünya halklarını kendilerine acındıran sanki mazlum, mağdur insanlarmış gibi bir algı vardı Hollywood filmlerinde sayesinde. Fakat Gazze bir turnusol kağıdı oldu. Bunların hiç de mazlum olmadıklarını, aslında zalim olduklarını, ellerine bir fırsat geçtiğinde sadece Gazzeliler veya Müslüman ahali için değil, insanlık için ne kadar büyük bir tehdit olduğunu gerçeğini ortaya koydu. Bu Latin Amerika'da da gösterdi. Uzak Asya'da da gösterdi, bu coğrafyada da gösterdi. Evet. İçimizdeki bazı İrlandalılar bunu anlayamıyorsa o da onların sorunudur.
Evet, nokta diyoruz. Programımız haftaya tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.